Ayrım 18.
Bir emirin ağzına yılan kaçan birisini incitmesi. Akıllı birisi atına binmiş gidiyordu. Uyumuş bir adamın da ağzına yılan giriyordu. Atlı onu gördü. Yılan ürkütüp kaçırmak için atını sürdüyse de başaramadı. Atlının aklı fazlaydı. Yani çok şeye aklı erdiği için uyuyan adama var gücüyle birkaç topuz vurdu. Adam topuzun acısından sıçradı, bir ağacın altına kaçtı. Ağacın altına birçok çürük elma dökülmüştü. Atlı, "Ey dertli kişi, bu elmalardan ye," dedi. Adama o kadar elma yedirdi ki artık yedikleri ağzından geri gelmeye başladı. Elma yiyen garip, "Ey emir," diye bağırdı. "Ben sana ne yaptım ki bana böyle zulmediyorsun? Bunun sebebi nedir? Gerçekten de canıma bir kastın varsa bir kılıç vur. Birden kanımı dök, iş bitsin," dedi. "Sana göründüğüm saat ne uğursuz saatmiş. Senin yüzünü görmeyen kişi ne mutlu kişidir. Bir cinayet işlemeden, az çok bir suç yapmadan bu sitemi, bu zulmü dinsizler bile caiz görmez. Söz söylerken bile ağzımdan kan fışkırmada, Allah'ım bu adamın cezasını ver." Her an ona kötü sözler söylemekte, lanet etmekteydi. Atlı ise bu ovada koş bakalım diye durmadan ona vuruyordu. Adam atlının korkusundan, topuz acısından rüzgar gibi koşmaya başladı. Koşuyordu ama yüzüstü yerlere kapaklanıyordu. Karnı tıka basa doluydu, gözünden uyku akıyordu, yorgundu. Ayakları, yüzü yara bere içinde kaldı. Bedeninde de yüzlerce yara açıldı. Atlı akşama kadar o adamı koşturdu durdu. Sonunda adamın safrası kabardı, kusmaya başladı. Onun yediği her şey ağzından çıktı. O yemeklerle beraber yılan da dışarı fırladı. Ağzından o yılanın çıktığını görünce o iyi kalpli kişinin o atlının önünde yerlere kapandı. O kara, çirkin, iri yılanı görünce bütün dertlerini unuttu. Atlıya dedi ki, "Sen rahmet Cebrail'isin yahut da nimetler veren bir lütuf sahibisin. Seni gördüğüm saat ne kutlu bir saatmiş. Ben ölmüş gitmiştim, bana yeniden can bağışladın. Senin yüzünü görene yahut ansızın mahallene gelene ne mutlu. Ey tertemiz ve övülmeye layık olan ruh, sana ne kadar kötü, ne kadar boş sözler söyledim. Ey benim efendim, ey padişahlar padişahı, kusura bakma, o sözleri ben söylemedim, benim bilgisizliğim söyledi. Eğer bu hali azıcık bilmiş olsaydım, münasebetsiz sözler söylemezdim. Bunu bana birazcık açsaydın ey güzel huylu, ben seni överdim, hem de çok överdim. Fakat susuyor, coşup köpürüyor, bir şey söylemeden başıma vuruyordun. Başım sersemledi, aklım başımdan gitti. Zaten beyni küçücük olan bu başta akıl mı kalır? Ey güzel yüzlü, ey güzel işli, beni bağışla. Söylediklerimi deliliğime ver." Atlı adam dedi ki, "O hali birazcık anlatsaydım ödüm patlardı, ciğerin de o anda erir, su kesilirdi. Yılanı sana anlatsaydım, onun nasıl olduğunu söyleseydim, korkudan canın çıkıverirdi. Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de buyurmuştur ki, sizin kendi içinizde, canınızda olan düşmanı, yani nefsinizi size açıkça anlatacak olsam, cesur kişilerin bile ödleri patlardı. Ne yola gidebilir, ne de bir işin çaresine bakarlardı." Hazreti Mevlana bu hikayeyi anlatırken adamın içindeki yılanı bilmesinin onun için ne kadar korkulu bir hal olduğunu belirttikten sonra bizim içimizdeki yılanın, şehvetin, nefs yılanının bilinmesinin bizim için ne kadar korkunç olacağını bize haber vermekte ve Peygamber Efendimizin şu hadislerine işaret etmektedir. "Bildiğimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız. Yemek içmek içinize sinmezdi." Camius Sair, cilt 2, sayfa 10. İki yanının böğrünün arasında bulunan nefsin senin en büyük düşmanındır. Eğer Peygamber Efendimizin bildiklerini bir kişi bilmiş olsaydı, ne niyaz etmeye, yalvarmaya gönlünde bir güç bulabilirdi, ne bedeninde oruç tutmaya, namaz kılmaya bir kuvvet kalırdı. Kedinin önündeki fare gibi yok olur giderdi. Kurdun önündeki kuzu gibi ölürdü. Ne hilesi kalırdı ne de yolu yordamı. Onun için ben içinizdeki korkunç düşmanı size söylemeden sizi terbiye etmede, yetiştirmedeyim. Atlı içine yılan giren adama dedi ki, eğer sen içindeki yılanı bilseydin ne elma yemeye kuvvetin kalırdı, ne yol yürümeye, ne de kusmaya. Senden uygunsuz sözler işitmekle beraber atımı sürüyor, seni koşturuyordum. İçimden de ya Rabbi, yılanın çıkmasını kolaylaştır diye dua ediyordum. Seni koşturduğumun sebebini söylemiyordum fakat seni kendi haline bırakmak da elimden gelmiyordu. Yılandan kurtulan adam secdeler ediyor. Ey bana kutluluk, ey benim devletim, definem, hazinem. Ey yüce kişi, bu hayırlı işin karşılığını Allah'tan bul. Bu zayıfın sana şükretmeye gücü kuvveti yok. Ey kendisine uyulan er, iyiliğinin karşılığını sana Allah versin. Ben de sana şükredecek dudak da yok, çene de yok, ses de yok. İşte akıllıların düşmanlığı böyle olur. Onların verdikleri zehir bile cana safadır, ruha gıdadır. Bir adamın ayının yaltaklanmasına, vefasına güvenmemesi. Büyük bir yılan bir ayıya sarılmıştı. Arslan yürekli bir kişi koştu, ayının feryadına yetişti. Ayı kendisine sarılan büyük yılandan feryat edince arslan er koştu, ayıyı yılanın saldırısından kurtardı. O zavallı ayı ejderhadan kurtulunca, o mert kişiden bu lütfu, bu keremi görünce, ashab-ı Kehf'in köpeği gibi kendini ölümden kurtaran yiğidin peşine takıldı, artık ondan ayrılmadı. Kehf suresinin 18. ayetinde bildirildiği üzere, ashab-ı Kehf 6 kişilermiş. Aralarına bir de çoban karışmış. Çoban köpeği de peşlerini bırakmamış. Zamanlarında hükümdar halkı bir puta taptırıyormuş. Bunlar da puta tapmamak için kaçıp bir mağaraya sığınmışlar. Orada tam 309 yıl uyumuşlar. Bunlar namına Tarsus'ta bir mağara ve yanında bir cami vardır. Ashab-ı Kehf'in köpeği kıtmir şairlerce daima sadakat timsali olarak gösterilir. Derken o genç hastalanıp yattı. Ayı da gönül bağladığı kurtarıcısını bırakıp gitmedi. Onu beklemeye başladı. Oradan birisi geçerken hastanın başucunda ayıyı görünce, ''Kardeşim bu ne hal? Bu ayı ile senin ne işin var?'' diye sordu. Hasta bir müddet önce ayıyı ejderhadan kurtardığını, onun da kendisine candan bağlanıp kaldığını anlattı. Öbürü de, ''Ey ahmak kişi'' dedi, ''bir ayıya gönül verme, ona bu kadar güvenme'' dedi. ''Çünkü ahmağın dostluğu düşmanlıktan beterdir. Onu bir hile ile yanından uzaklaştırman gerek.'' Hasta kendisine öğüt verenin sözü üzerine, ''Bunu hislerinden söylüyorsun, sen ayıya ne bakıyorsun, onun bana olan bağlılığına, sevgisine bak.'' dedi. Öğüt veren dedi ki, ''Ahmakların sevgisi aldatıcıdır, benim hasetçi oluşum onun sevgisinden daha iyidir. Haydi kalk benimle gel, şu ayıyı yanından uzaklaştır. Bir ayıyı kendi cinsinden olan bir insandan üstün görme.'' Hasta, ''Ey hasetçi, haydi git de kendi işine bak.'' dedi. Öğütçü de cevap verdi, dedi ki, ''Benim işim seni uğrayacağın felaketten kurtarmaktı ama talihin yokmuş.'' ''Ey yüce kişi, ben bir ayıdan da aşağı değilim ya, ben bir insanım, onu bırak da senin arkadaşın ben olayım. Başına gelecek felaketi düşündükçe yüreğim titriyor, sakın böyle bir ayı ile ormana gitme. Bu gönlüm boş yere titremedi.'' İçime gelen bu korku Allah'ın verdiği bir nurdur. Bunları laf olsun diye söylemiyorum ve bir davaya da girişmiyorum. Ben Allah'ın nuru ile bakıp gören bir müminim. Sakın sakın bu ateş tapınağı gibi olan ayıdan kaç ki onun ateşi tehlikesine yanmayasın. Öğütçü bütün bu sözleri söyledi ama adamın kulağına bile girmedi. Kötü zan insana pek büyük bir engeldir, aşılmaz bir settir. Öğütçü hastanın elini tuttu, hasta elini çekti. Öğütçü de sen akıllı bir dost olmadığın için ben de artık gidiyorum dedi. Hasta git dedi, beni düşünme. Ey boş boğaz adam, irfandan, marifetten bahsetme. Öğütçü tekrar ona dedi ki, ben senin düşmanın değilim. Sen benimle beraber gelirsen kendine iyilik etmiş olursun. Hasta dedi ki, uykum geldi, beni bırak da kendi işine git. Öbürü, bir dosta uy da, akıllı birinin koruması altında, gönül sahibi bir dostun yanında uyu. Hasta adam öğütçünün ısrarından ötürü kızdı, ondan yüz çevirdi. Kendi kendine dedi ki, bu adam galiba bana kastetmeye gelmiş bir katil yahut benden bir şeyler uman bir dilenci, bir serseridir. Yahut beni bu ayı ile korkutmak için arkadaşları ile bahse girişmiş olmalı dedi. İçinin kötülüğünden, karakterinin bozuk oluşundan hatırına iyi bir şey gelmedi. Hastanın bütün düşüncesi, bütün iyi zannı tamamıyla ayıya idi. Sanki ayı ile aynı cinstendi. Böylece o kendisine yol gösteren akıllı bir adama karşı yüzlerce kötülük etti. Onu suçladı da ayıyı sevgi ve merhamet sahibi bir dost bildi. O nasihatı eden kişi de öfkelendi içinden. Senin işin Allah'a kaldı, ne yaparsan yap diyerek adamı bırakıp gitti. Benim onun iyiliği için uğraşmamdan, öğüt vermemden ötürü onun gönlündeki kötü hayaller, vehimler büsbütün arttı. Bundan sonra öğüt kapısı kapandı, onlardan yüz çevir, onlarla uğraşma. Ayetinin emri yerine geldi. Secde suresi 30. ayete işaret var. Nihayet hasta adam uyumuştu. Ayı da onun yüzüne konan sinekleri kovalamaktaydı. Sinekler kaçıyor, sonra inadına yine geliyor, kalktıkları yere konuyorlardı. Sineğin biri pek inatçıydı. Ayı uyuyan efendisinin yüzünden o sineği birkaç defa kovdu. Fakat sinek yine kalktığı yere gelip konmadaydı. Ayı sineğe fena halde kızdı. Dağa gitti, kocaman bir kaya aldı. Kayayı getirdi, sineğin yine uyuyan adamın yüzüne konmuş olduğunu gördü. O değirmen taşı kadar kocaman kayayı kaldırdı, sineği ezmek için adamın suratına fırlatıp atıverdi. Kaya uyuyan adamın yüzünü yamyası etti. Bu örnekte bütün dünyaya yayıldı. Ahmakın sevgisi tıpkı ayının sevgisidir. Onun kini sevgidir, sevgisi de kin. Dünyada çok iyi kalpli örnek insanlar da vardır. Dünyada mazlumların, yani zulüm görenlerin, ezilenlerin feryatlarını duyunca onlara yardım için koşan arslan kişiler vardır. Onlar nerede olursa olsunlar, mazlumların feryatlarını duyarlar. Hakkın rahmeti gibi feryat gelen yana koşarlar. Dünyanın bozukluklarına, sarsıntılarına, yıkıntılarına destek olan, direk olan, gizli dertlerine, hastalıklarına hekim olan o üstün kişiler. Sevginin, adaletin, merhametin ta kendisidirler. Onlar hak gibidir, onlardan sebep sorulmaz. Onlar yaptıkları işler için rüşvet almazlar. Cenab-ı Hak halk ettiği, takdir buyurduğu işlerde nasıl sebep ve rüşvet aramazsa, örnek insanda ilahi ahlak ile ahlaklanmış olduğundan sebepsiz yardımda bulunur. 7 asır önce bile Mevlana rüşvetten bahsediyor. Fuzuli merhum da selam verdim rüşvet değildir diye almadılar diyerek devrinin memurlarından şikayet etmişti. Rüşveti veren de alan da Peygamber Efendimiz tarafından lanetlenmiştir. Günümüzde de gazetelere akseden büyük rüşvetlerin döndüğü hadiseler ibretle insanı düşündürmelidir. Allah bu beladan memurlarımızı, bizi kurtarsın. Onlardan birine can ve gönülden yaptığın bu iyiliği, bu yardımı niçin, neden yapıyorsun diye sorulsa, o mazlumun başına gelen çaresizliği, içine düştüğü gamı, kederi için yapıyorum der. İnsanlık ve iyilik hususunda arslan kesilmiş erin avı sevgidir, merhamettir. İlaç dünyada iyileştirmek için hastadan başka kimseyi aramaz. Nerede bir dert varsa deva oraya gider. Nerede alçak ve çukur yer varsa su oraya akar. Hasta mısın, derdin mi var? Hak'tan sana deva gelecektir. Susuz musun, su da seni arar bulur. Çok ızdırabın varsa sevin, çünkü feraha kavuşacaksın. Alçak gönüllü ol ki şeref, sabır, irfan suyu sana doğru aksın, gelsin. Sana rahmet ve merhamet suyu gerekse yürü, alçal, alçak gönüllü ol. Ondan sonra da merhamet şarabını iç, mest ol, kendinden geç. Ey oğul, Allah'ın başımıza kadar yükselen rahmeti içinde rahmet var. Sen aklını başına al da onun rahmetini yeter bulma. O rahmetlerin hepsini niyaz et. Ey yiğit, yüksel, gökyüzünü bile ayağının altına al da göklerin üstünden gelen ilahi nameleri duy. Canının kulağından gaflet ve vesvese pamuğunu çıkar da göklerdeki coşkunluk sesleri, meleklerin tesbihlerinin uğultusu kulağına kadar gelsin. İki gözünü de ayıp kılından, günah tozundan temizle de ötelerin gayb aleminin bağlarını, bahçelerini, serviliklerini gör. Burnundan, genzinden masiva nezlesini gider de burnuna güzel mana kokuları, ilahi kokular gelsin. Beden bu kağısını, beden bağını canın ayağından çöz çıkar da canın mana çimenliklerinde dönsün, dolaşsın. Hasislik zincirini elinden, boynundan at da şu felekte yeni bir baht elde et. Eğer lütuf kâbesine uçmak için kanatların yoksa, aczini, çaresizliğini, her şeye çare bulan Allah'a arz et. Allah'ım, ben acizim, kudret ve kuvvet sahibi ancak sensin. Bana yardım et, elimden tut diye yalvar. Hatta gözlerinden samimi olarak yaşlar döküp, Allah'ın huzurunda candan, gönülden inleyerek niyazda bulun. Allah öyle bir merhametlilerin merhametlisidir ki, gözyaşlarına karşı dayanamaz, ağlayan bir kulunun muradını vermekten geri duramaz. İnleyip ağlamak kul için güçlü bir sermayedir, iyi bir kazanç yoludur, baştan başa rahmettir, pek şefkatli bir dadıdır. Dadı da, ana da, çocuk ne vakit ağlayacak ki süt verelim diye bekleşir dururlar. Allah da sizin ihtiyaç çocuklarınızı ağlasın da süt meydana gelsin diye yarattı. Allah bana dua edin, beni çağırın diye buyurdu. Ağlayıp inlemeyi bırakma da onun sevgi ve merhamet sütleri coşsun. Bu beyitte bana dua ediniz ki duanızı kabul ile hacetlerinizi yerine getireyim manasına gelen Mümin suresinin 50. ayetine işaret var. Rüzgarın gürültü ile esmesi, bulutun yağmur yağdırışı bizim gamımızı, endişemizi yatıştırmak içindir. Sen biraz sabret. Rızıklarınız göktedir ayetini işitmedin mi? İşittinse bu süfli, bu aşağılık dünyaya ne diye yapışıp kalmışsın? Rızkınız ve size vaat edilen şey göktedir. Zariyat suresi 22. ayetine işaret ediliyor. Korkunu, ümitsizliğini gül yabani sesi bil. O kulağından tutar da seni, aşağılıkların ta dibine kadar çeker götürür. Seni yücelere, yükseklere çeken her sesi yücelerden gelen ses olarak bil. Sana hırs veren, nefsani duygunu artıran sesi de insanı yaralayan kurt sesi bil. Bu yücelik yer bakımından değildir. Bu yücelik mana yüceliğidir. Bu yücelikler akıl ve can yönündendir. Şu aşağılık dünyada ne varsa hep ezelden, yücelerden gelmiştir. Haydi gözünü yücelere doğru çevir. Yücelere bakmak önce gözü kamaştırır ama sonra göze nur verir, parlaklık verir. Gözünü aydınlığa alıştır. Eğer yarasa değilsen o yana bak. Dünyevi ve şehvani istekler yüzünden gözü kör olan, hakikati göremeyen kişi güneşin ışığından kaçan yarasa gibidir. İşin sonunu, hakikatini görmek sende bir görüş nuru bulunduğunun belirtisidir. Şehvete düşmen, nefsin isteklerine uyman ise senin manevi ölümün mezarındır. Nefsin isteklerine boyun eğen kimse adeta mezar gibi gaflet çukuruna düşmüştür. Bu gaflet çukurundan kurtulmanın çaresi Aziz Peygamber Efendimizin şu hadislerinde bildirilmiştir. Gurur evi olan şu yalancı ve aldatıcı dünyadan kurtulmak ve sevinç yeri olan manevi ve uhrevi aleme yönelmek ve ölüm gelmeden ölüme hazırlanmaktır. Belki bir üstad seni kurtarır, seni tehlikelerden çeker çıkarır. Gücün kuvvetin yoksa aklını başına al da ağla inle. Madem ki körsün, göremiyorsun, gören bir adama karşı kafa tutma, onun kılavuzluğundan kaçma. Rabbim şu taş kesilmiş kalbi sen mum gibi yumuşat, iniltisini tesirli ve acınır bir hale getir ki feryadına yetişenler bulunsun. Kör bir dilencinin, bende iki türlü körlük var demesi. Kör bir dilenci vardı ki o daima amanın aman derdi. Ey insanlar, bende iki türlü körlük var. İki türlü körlüğüm olduğu, ben de aralarında kaldığım için bana iki kat acıyın. Adamın biri, biz senin bir körlüğünü görüyoruz. Öbür körlüğün nedir? Bir de onu göster dedi. Dilenci dedi ki, sesim çirkin ve kötü. Kötü sesli oluşla körlük iki kat artmada. Çirkin sesim gam kaynağı oluyor. Yani sesim herkesi sinirlendiriyor. Benim kötü ve çirkin sesim yüzünden halkın bana karşı duyduğu acıma hissi azalıyor. Çirkin sesim nereye ulaşıyorsa, nereye gidiyorsa öfke doğuruyor, gam veriyor, kin uyandırıyor. İki körlüğe iki kat acıyın. Böyle bir yere sığmayan, yeri yurdu olmayan bu fakiri gönlünüze sığdırın. Onun bu şikayeti üzerine sesinin çirkinliği azaldı, yani unutuldu. Herkes, bütün halk ona acımaya başladı. O fakir sırrını söyleyince gönül sesinin güzelliği onun çirkin sesini güzelleştirdi. Bir adamın gönlünün sesi de çirkin olursa, yani kötü ahlaklı olursa, kendini beğenirse, kendi kusurlarını görüp onları itiraf etmezse, o zaman üç körlük bir araya gelir. Ahlakı kötü, gözü kör, sözü çirkin. Bu üç körlük ömrü boyunca devam eder gider de onu merhametten uzaklaştırır, kimse ona acımaz. Fakat sebepsiz veren kerem sahipleri de belki onun çirkinliklerle dolu başına da el koyarlar. Yani ona acırlar da ondan o çirkinlikleri giderirler. O dilencinin sesi hoş, acınır hale gelince o sesten taş yürekliliklerin yürekleri bile mum gibi yumuşar. Allah'ı inkar edenin sesi de çirkin olduğundan duası kabul edilmez. Kendi cinsini sever. Aslı olmayan şeyleri ne cezbeder? Aslı olmayan şey. Tembellere ne hoş gelir? Tembellik. Çünkü her cins kendi cinsini çeker. Öküz erkek aslana doğru gider mi? Kurt Yusuf'u sever mi? Sevse bile bu sevgi ancak onu yemek için bir hiledir. Kurtluktan, canavarlıktan kurtulunca insanlara mahrem olur. Ashab-ı Kehf'in köpeği gibi insanoğullarından sayılır. Hazreti Ebu Bekir, Peygamber Efendimizin manevi kokusunu alınca, bu yüz yalancı bir insanın yüzü değil, haktan haber veren mübarek bir yüz diye buyurdu. Ebu Cehil ise, hakikati bulmak derdine düşmediği için, ayın ikiye bölünmesi gibi yüzlerce mucize gördüğü halde yine de imana gelmedi. İki üç ahmak seni inkar edecek olursa neden üzülürsün? Acı bir hale gelirsin. Sen manevi bir şeker madenisin. İki üç ahmak seni töhmet altında bırakırsa ne çıkar? Allah senin hak peygamber olduğuna şehadet eder. Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdu ki, benim peygamber olduğumu bu alemin, yani bu dünyanın halkının kabul edip etmemesiyle ilgim yoktur. Allah benim şahidim olduktan sonra halkın benim elçiliğimi tasdik etmemesinden ne gam. Yarasa güneşi göremez, görüyorum derse onun gördüğü güneş değildir. Bir takım yarasacıkların benden nefret etmesi Allah'ın parlak bir güneşi olduğuma delildir. Eğer pislik böceği bir gül suyuna rağbet etse, o suyun gül suyu olmadığı anlaşılır. Çünkü pislik böceği pisliğe, necasete alışmıştır. Güzel kokulardan hoşlanmaz. Hatta gül kokusu onu öldürür diyenler de var. Müşrikler pislik böceğidirler. Pis kokulara alışıktırlar. Peygamberimizin ağzından Mevlana buyuruyor ki, onlar benim peygamberlik kokumu alamazlar. Eğer benim kokumu alsalardı, benim gül ve gül suyu olmadığım anlaşılırdı. Eğer kalp bir para mihenk taşına vurulmak istense, o mihenk taşının doğru bir mihenk olduğunda şüphe ederler. Mihenk taşı altına mahsustur. Peygamberimizi inkar eden müşrikler kalp para gibidir. Kalp paralar mihenk taşına yaklaşamaz. Hırsız gündüzü değil, karanlıkta çalışabilmek için geceyi ister. Şunu iyi bil ki ben gece değilim. Dünyada parıl parıl parlayan, her tarafı aydınlatan gündüzüm. Gece hırsızı olan müşrikler benimle uyuşamazlar. Çünkü gece ile gündüz bir araya gelemez. Ben her şeyi ayırt ederim. Müşriği Allah'a inanandan, samanı ve daniyi kalbur gibi ayırt ederim. Ben onu kepekten ayırt ederim. Şunlar insandır, mana ayrıdır, ruhtur. Şunlar da insan değil, insan kılığında, maddeden, şekilden, kalıptan ibarettir derim. Ben dünyada Allah terazisine benzerim. Hafif olan her şeyi ağır olandan ayırt ederim.''